Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Oto Gündem'le karşınızdayız ve sizlere her hafta olduğu gibi tabii ki programımızın açılışında bir şey hatırlatmak istiyoruz. Eğer bizleri daha önceden seyrettiyseniz ve seviyorsanız, beğeniyorsanız bu Oto Gündem programını lütfen bizlere YouTube'da destek verin. Nasıl destek vereceksiniz? Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşınıza bu videoyu paylaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz kanala hala değilseniz veya isterseniz donanhaber.com'daki forum sayfasında bu ilgili haberin sayfasında bizlere yorumlarla destek veya eleştiride bulunabilirsiniz. İlla hani beğenmediğiniz yerler de olabilir. Yani gömmediğiniz sürece de sorun olmadığını hatırlatarak programımıza başlamak istiyorum. Sevgili Barış tabii ki donanhaber.com'un otomobil editörü, sevgili Barış Cankı. Barış'ım selamlar, nasılsın, iyisin umarım.
Selam abi, iyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim. Zam haberlerinden sonra geldik. Bu hafta yine ilginç haberlere. Ama yeniliklerden önce bu 7 Temmuz'la ilgili beklenen şeyler vardı. O haberden önce hemen bir otomobil haberiyle istersen gündeme başlayalım. Hemen ekrana veriyorum. Güzel de bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Efendim şu DFSK'yı bir görelim bakalım neymiş, neyin nesiymiş.
Evet, bir yandan Çinlilere böyle ek vergilerden, hem Türkiye'de elektrikli otomobile uygulanan ek vergi biliyorsun bütün yakıt tiplerine yayıldı. Artık benzinli de olsa, hibrit de olsa ilave vergi uygulanmaya başlayacak 8 Temmuz'dan itibaren. Bir yandan da Avrupa Birliği'nde uygulanan ek vergiyi konuşuyoruz ki bu Çinli elektrikli otomobiller özelinde olsa da bayağı böyle otomotiv dünyasında sarsıcı bir haber oldu. Ama baktığımız zaman Çinliler hala böyle Avrupa'ya ve ülkemize yayılmacı politikasını sürdürüyor. DFSK'da biliyorsun Türkiye pazarına giriş yapan markalardan bir tanesiydi. Ama böyle diğer Çinlilerin yanında ilk satışa sunduğu iki tane SUV modeliyle onların tasarımları biraz daha böyle demode kalıyordu. Biraz geri planda kalmıştı açıkçası. Bunu böyle biraz ekarte etmek için, bu durumdan kurtulmak için yeni bir model piyasaya sundular Türkiye'de. E5 isimli bir SUV. Benzinli SUV'lerin ardından bu plug-in hibrit sisteme sahip bir SUV oldu ve bana göre, en azından kişisel fikrim, tasarım olarak onların biraz daha ötesinde, böyle 2024 yılı şu anda içinde bulunduğumuz zamana biraz daha uyumlu, modern bir tasarım diline sahip büyük bir SUV'den söz ediyoruz. E5 isimli SUV. Hemen şöyle dilersen teknik detaylarına geçiş yapayım, ardından da fiyatını söyleyeceğim zaten. Yani 4760 mm'lik büyük bir SUV'den söz ediyoruz. 2785 mm aks mesafesi var. Oturma kapasitesi şu zamanlarda böyle birçok 5 kişilik kapasitenin ardından 7 kişilik otomobiller görmeye başladık. DFSK'nın E5 modeli de 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunuyor ama Türkiye'de bu opsiyon olacak mı olmayacak mı onu tam bilmiyorum açıkçası. Ama en azından araçta 5 ve 7 kişilik oturma opsiyonları olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şöyle bakıyorum, kaputun altında 1.5 litrelik bir motor var. Tabii ki bunlar benzinli motor ama daha çok atmosferik, işte hibrit sistemlere uyumlu, biraz daha yakıt tüketimine odaklanan, tasarrufa odaklanan motorlar oluyor. 110 beygir güç ve 128 Nm tork üretiyor. Buradan zaten hani güç ve tork verilerinden atmosferik olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Asıl gücü, bu plug-in hibrit sistemde asıl gücü üstlenen tarafsa elektrik motoru oluyor. 175 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor tek başına. Yani ikisi bir arada olduğunda gayet performanslı bir araç ortaya çıkıyor zaten. Bir de plug-in hibritlerde batarya da normal hibritlere göre çok daha büyük olduğu için, ki bu araçta da 17.52 kWh, neredeyse 18 kWh'e varan bir batarya mevcut. O yüzden zaten saf elektrikli sürüş menzilleri de, elektrik kullanımı da çok daha fazla oluyor tam hibritlere göre, ki buna da baktığımızda saf elektrikli sürüş menzilinin 87 kilometreye kadar olduğunu görüyoruz. Şehir içinde bize bu menzili sunuyor. Yani atıyorum işte her zaman zaten bir otomobille şehir içi uzun yol yapacak değilsiniz. Bunu yapanlar da var mutlaka ama hani ben genel olarak konuşuyorum. Şehir içi işe git gel gibi koşullarda zaten 87 kilometre günlük ihtiyacınızı sadece elektrikli olarak büyük oranda karşılayacaktır. Bunun dışında batarya 6.6 kW'lık bir AC şarj gücüne sahip, bu desteğe sahip ve 4 saatte tam doluma ulaşabiliyor. Baktığım zaman herhangi bir DC hızlı şarj desteği mevcut mu, ki hani son dönemde %100 elektrikler hariç plug-in hibritlerde de bu DC hızlı şarj desteğini görmeye başladık ama hani baktığımda bunda ona dair herhangi bir bilgi göremiyorum. Bu arada e-CVT adı verilen bir şanzımanla kombine edilmiş bu hibrit sistem, ki bu şanzımanı da artık hani yakından tanıyoruz, hibrit bir şanzıman. 0'dan 100'e 7.4 saniyede çıkıyor. Gayet güzel bir değer. Büyük bir SUV'den söz ediyoruz. Bir aile otomobilinden söz ediyoruz. Maksimum hızı ise 165 km/s. Biraz düşük kalabilir burada. %100 elektrikli otomobillerden artık alışığız. 160 km saatlere son hızda limitlenmesine, ama bu hibrit bir araç. 165 km saatle limitlemeyi uygun görmüşler burada. Nelerimiz var başka? Bağımsız arka süspansiyonumuz var. 6 adet hava yastığı var. Ön arka park sensörlerimiz var. Panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima, rejeneratif fren sistemi. Bu arada %100 elektrikli otomobillerin bazılarında görmeye alışık olduğumuz V2L, yani aracın bataryasıyla işte atıyorum bir elektronik cihazı, kamp yaptınız işte çadıra elektrik sağlayacaksınız, bir şey yapacaksınız. Bu aracın bataryasından enerji sağlayabiliyorsunuz. Bu özelliğin olması da dikkat çekici açıkçası. Hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi birçok özellik var. Güvenlik tarafında şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, yani dolu dolu bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle fiyatlarına da zaten merak ediliyordur, ona da geçeyim. Comfort ve Elegance olmak üzere iki donanım seviyesi mevcut. Giriş seviyesinde 1.890.000 TL fiyat etiketine sahip. Elegance olanı da 2.290.000 TL'den geliyor. Yani fiyatlar açıkçası bir plug-in hibrite göre en azından 1.890.000 TL'lik fiyat bana dikkat çekici geldi. Çünkü en son biliyorsun BYD'nin Sealoo isimli plug-in hibriti satışa sunulmuştu. Onun da fiyatı yanılmıyorsam 2 milyon veya 2 milyonun biraz üzerinde, 2.2 milyon civarındaydı. O yüzden böyle bir araç için 1.9 milyonluk fiyat etiketi bana dikkat çekici geldi.
Peki ben hemen şunu sormak istiyorum sevgili Barış. Bu fiyat bu henüz Çin'e uygulanan vergi öncesi fiyat mı? Yani biz bu fiyatı bir süre sonra %40 fazlasını göreceğiz o zaman.
Ya evet, şu anda zaten başta da dediğim gibi 8 Temmuz itibariyle bu vergideki değişiklik uygulanmaya başlayacak. Yani benzinli de olsa hibrit de olsa ilave vergiye tabi olacak, ama şu an için bu değişiklikten önceki fiyatlar olduğunu düşünüyorum ben. Ki zaten Çinliler bu düzenlemeden önce getirebildikleri kadar araç getirmeye ve stoklarını dolu tutmaya çalışıyorlar ki hani bu ek vergiyi koymadan araç satabilsinler.
Evet, çok net olarak birincisi şunu söylemek isterim. Araç gerçekten güzel ve çok dolu görünüyor. Senin de söylediğin gibi bütün özellikleri ve işte 7 kişilik, bilmiyorum tabii Türkiye'ye genelde gelmiyor bu 7 kişilikler, ama gelirse bununla beraber gerçekten şahane görünüyor. Özellikleri de çok dikkat çekici. 175 beygir tabii ki böyle bir araç için mutlaka çok daha tercih edilebilir bir seçenek olacaktır. Ancak senin söylediğin gibi 165 kilometre sınırı enteresanmış. Ha, yani böyle söylüyorum ama doğrusu otoyollarımızda ve yani hız sınırlarını düşündüğünde de aslında neden daha fazlasına gerek var? O da daha önce bizim seninle zaman zaman konuştuğumuz bir konulardan bir tanesi. O yüzden aslında yani kime yetmez 165 kilometre diyeceğim. Ama yani ne, ben aldım niçin bu sınırlanacak diyecek olanlar mutlaka olacaktır. Fakat bence araç bu fiyat aralığında da buna ulaşabilmek, böyle bir araca ulaşabilmek hiç tartışmasız şahane. Tabii ki 8 Temmuz'a kadar eli çabuk tutup buna saldırmakta fayda var. Çünkü yani ondan sonra mutlaka artacak. Bakalım sonrasında neler göreceğiz. Tabii o zam sonrasında neler konuşacağımızı bilmiyorum ama elbette birileri bunu alacaksa opsiyonlamak, bilemiyorum. Hani 8 Temmuz'dan önce ruhsattan çıkartması mı lazım, ne yapması lazım bilemiyorum ama mutlaka bununla ilgili çözümden faydalanmasını destekliyoruz doğal olarak. Çünkü %40'a yakın. Yani neredeyse yarı yarıya fiyat artışını düşünürsen böyle bir aracı öyle almak yerine böyle almak varken neden olmasın diye insan düşünüyor. Çok teşekkür ederim.
Sıradaki haberimiz %100 elektrikli bir şehir otomobili. A segment Hyundai Inster adı verilen böyle küçük, şirin. Hatırlarsan Hyundai'nin Casper isimli bir minik bir otomobili tanıtılmıştı. Benzinliydi. Tasarımını çok beğenmiştik. Çok şirin demiştik. Ya keşke Türkiye'ye de gelse demiştik. Türkiye'ye geliyor ama farklı bir kimlikle geliyor. Benzinliydi, sadece Kore'de satılıyordu. Global bir model değildi. Ama Hyundai çok fazla burada talep görmüş olacak ki onun %100 elektrikli versiyonunu, Inster isimli %100 elektrikli versiyonunu global bir model olarak Kore'de dahil olmak üzere böyle kademeli olarak farklı pazarlarda satışa sunmaya başlayacak. 2024 yılının sonundan itibaren Türkiye'ye gelmesi de 2025 yılının başlarında olacak. İlk çeyrekte büyük ihtimalle herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa Hyundai Inster'ı Türkiye pazarında göreceğiz. Tasarımı zaten büyük oranda dediğim gibi o Kore'de satılan Casper'a benziyor. Hatta proporsiyon olarak her aynısı. Sadece tasarımında Hyundai burada biliyorsun Hyundai'nin son modellerinde özellikle elektriklerde bir piksel aydınlatma teması var. Aracın içinde, dışında işte birçok yerinde kokpitinde bu kare şeklindeki piksel aydınlatmaları görüyoruz. Casper'dan farklı olarak bu modelde de bu piksel aydınlatmalar yer alıyor. Öndeki ince gündüz ledlerinde, arkadaki stoplarda, aracın içerisindeki direksiyonda, hatta koltuklar üzerindeki işlemelerde dahil bu piksel detaylarına yer veriliyor. Güzel, böyle küçük, kompakt, A segment bir araç olmasına rağmen A SUV olarak geçiyor aslında. Hani böyle zaten ön taraftaki gri, alt tamponlar, arka taraftaki detaylar, yanlardaki işte siyah plastik eklentiler, dodikler araca böyle cross karakteri kazandırıyor açıkçası. Gayet güzel duruyor. Yani A segment bir araç olduğunu bakıp, böyle küçük görüp çok da küçümsememek lazım. Az önce senin de fotoğraflarda gösterdiğin üzere aracın alttaki havalandırma yerinde aktif kapakçıklar mevcut. Bu araç giderken mesela kapalı oluyor. Aracın aerodinamik yapısını iyileştiriyor. Ama bataryaya yönelik bir soğutma ihtiyacı duyulduğunda bu aktif kapaklar doğrudan açılarak bataryaya hava gönderip bataryayı soğutmaya çalışıyor gibi. Yani düşük bir segment araçta böyle özelliklerin yer alması gayet güzel.
Transformers etkileri görüyorum, evet.
Şöyle ufak tefek teknik detaylardan başlayayım. Ve iç mekanında benim çok beğendiğim şeyler var. Onlardan da bahsedeceğim. Şöyle kısaca ama teknik detaylara bir geçeyim. 3825 milimetre uzunluğa, yani 4 metrenin altında uzunluğa sahip bir araç. 2580 milimetre aks mesafesine sahip. Yani yaklaşık 2.6 metre bir aks mesafesi mevcut. Hem toplam uzunluk bakımından hem de aks mesafesi bakımından az önce bahsettiğim, temel aldığını söylediğim Casper'dan biraz daha uzun bir araç. Ki zaten hani aks mesafesi de ona göre daha yüksek. Elektrikli otomobillerde biliyorsun böyle teknik yapısı, altyapısı biraz daha farklı olduğundan, ön tarafında kocaman bir motor bloğu bulunmadığından aks mesafesi konusunda daha esnek davranabiliyor mühendisler. Bu araçta da aynı durum söz konusu. Onun dışında baktığımda şöyle bir motor detaylarına bakayım. 71 kW yani 95 beygir ve 147 Nm tork üreten ufak bir motor var ki böyle bir araç için fazla fazla yeterli. Araç zaten şehir içi mobiliteye yönelik olduğunu her yönüyle belli ediyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. 42 kWh'lik bir bataryamız var. Bu da WLTP'ye göre 300 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Onun dışında uzun menzil seçeneği de var. Bu bana yetmez, biraz daha fazla olsun diyenler için baktığımızda 49 kWh'lik daha büyük bir batarya mevcut. Onunla da 355 km'ye kadar bir menzil vaat ediyor. Değerler biraz ilginç açıkçası. Çünkü önceki batarya 42 kW'tı. Bu 49 kWh. Arada sadece 7 kWh'lik bir fark var ve 55 km'lik bir menzil vaadi var aradaki fark olarak. Gerçekten ilginç bir detay olmuş. Ve Hyundai, benim burada ilginç bulduğum detaylardan bir tanesi, bataryaların NMC yani nikel manganez kobalt kimyasına sahip olduğu belirtiliyor. Genelde giriş seviyesi otomobillerde lityum demir fosfat bataryalar kullanılır ki hani onlar biraz daha böyle ucuzdur, enerji yoğunluğu düşüktür. Biraz daha maliyet olarak araç alt segment olduğu için o kullanılır ama Hyundai burada ilginç bir şekilde NMC batarya kullanmış. Bu da benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi oldu. Düşük segment olsa da, A segment olsa da biz iddialıyız şeklinde bir söylemleri var sanırım burada Hyundai'nin. Baktığımızda yine çok düşük giriş seviyesinde bir araç için 120 kW'lık DC hızlı şarj desteği mevcut. Bu benim dikkatimi çeken bir diğer detay oldu. Bu da bataryayı yaklaşık yarım saat içerisinde %10'dan %80'e dolduruyor. 11 kW'lık AC normal şarj, yavaş şarj desteğimiz mevcut burada. O da bataryayı, küçük bataryayı 4 saatte, büyük bataryayı 4,5 saatte tam doluma ulaştırabiliyor. Az önce bahsettiğim bir detay, V2L özelliği ki araçtaki batarya ile çeşitli elektronik cihazlara güç verilmesi prize takılarak bu araçta da mevcut. Teknik detaylar hakkında senin yorumunu da alayım. Az önce söylediğim iç mekanını ben çok beğenmiştim, ona geçiş yapacağım.
Yani şunu söyleyeyim, ben zaten biz Casper anlatırken bayılmıştım. Şu an izlerken bir kere daha bayıldım, yani dinlerken bir kere daha bayıldım. Yani hani hasretle şu an seni dinlerken bir taraftan hasretle şunu bekliyorum. Acaba bu araç kaç paraya Türkiye'ye gelecek, onu bekliyorum. Bana göre yani efsane bir araç olmuş. Hakikaten hatta sen bitirmeden önce şöyle diyecektim. Yani bir de ki V2L de var bunda de tam olsun var diyecektim. Sen onu da söyledin. Şoklardayım gerçekten. İnanılmaz bence. Yani böyle bir araç ve hızlı şarj da var. Yani sıfırdan %80'e yarım saat diyorsun. Bana göre hani evlerde ikinci araçları bilmiyorum ama yani ikinci araç için nasıl olur bilmiyorum ama bence ikinci araç için çok ideal bir araç olmasının dışında evde ilk alınacak araç içinde sanki eğer iyi bir fiyat avantajı, yani çok inanılmaz bir fiyata çıkmazsa, hani az su olarak düşündüğümüz bu araç çok ilginç bir fiyatla şaşırtmazsa bizi, yani olumlu anlamda düşük fiyatla bir şey gelirse, ki Hyundai'dan da bekleyebiliriz böyle bir şey bence. Ama kırpmadan lütfen advanced versiyonu gelmesin. Önce bu güzel bir şey gelsin şöyle. Bence çok enteresan olabilir. Çünkü arabanın şekli, şemali, dış tasarımı, yani şu renkleri şimdi tekrar içeri göstereceğim. Yani şunu söyleyeyim, bir gelebilirsem, o kadar da haber de şahane bu arada. Ellerinize sağlık. Yani şu araç şahane bir araç. Yani hem eski Golf'ü görüyorum, benim gibi yaşlı birisi için hani öyle diyeyim. Hem eski Golf'ü görüyorum, hem işte bir taraftan mini havası, hani o minideki atraksiyon gibi bir şey var. Yani bana göre fantastik bir araç. O yüzden doğrusu yollarda görmeyi çok isterim. Ve ucuz fiyatıyla da, yani ucuzdan kastım, eğer pahalı olmazsa bu özellikleriyle, gerçekten Türkiye'de bence çok alıcı bulabilir ve çok sayıda genç kullanıcının dikkatini çekebilir bu araç. Çünkü çok tatlı yapmışlar. Yani şu görseline bayıldım ben. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Şimdi seni iç mekan için dinliyorum. İç mekandaki fotoğrafları da göstereceğim sevgili seyircilerimize.
Evet, iç mekana geçmeden önce ben de şunu söyleyeyim. Çok güzel yerlere değindin açıkçası. Bence de zaten Türkiye pazarında dikkat çekmesi için, ki hani sadece Inster'da gelmiyor. Ondan öncesinde C3, EC3 gelecek, C3 Aircross gibi birçok elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunmaya başlayacak. O yüzden bence fiyat bandı onların altında olmalı ki, bir A segment araçtan bahsediyorsak zaten fiyat noktasında en erişilebilir modellerden bir tanesi bu olması lazım. Tamam, tasarımı dikkat çekici, çok güzel özellikleri var, okey, ama hani bir yerden baktığında işte fiyat çok etkileyici oluyor burada. Dacia Spring'in biliyorsun yenisi gelmeyecek Türkiye'ye. Oradan bir kazancı olacak, ki Dacia Spring zaten Çin'de üretiliyordu. Zaten ilave vergiye tabi. O yüzden gelmiyor yenisi de. Ondan dolayı zaten fiyat noktasında, ama bu Kore üretimi bir araç olacağı için, evet, zaten hani o noktada da ilave vergi konusunda bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Fiyat konusunda en azından 1 milyonun biraz daha böyle daha aşağılarında konumlandırılması lazım ki fiyat olarak dikkat çekici olsun, pazarda yer alsın. Hemen iç mekana geçeceğim.
Çin fiyatına çılgın bir Koreli gelebilir. Ben bir sürpriz rica ediyorum sevgili Aslan'dan diyelim. Hani Hyundai için Türkiye'de Aslan çok önemli olduğundan onu söylemiş oluyorum. Ve şimdi içine sen de geçelim bakalım aracın içerisinde. Çünkü çok güzel detaylar var söylediğin gibi.
Evet. Bir kere zaten iç mekanı, bu araç bir kere altyapı olarak da tasarım olarak da Hyundai'nin normal Ioniq adını verdiği elektrikli araçlarından, büyük ölçekli elektrikli araçlarından daha farklı. Onlarla çok bir alakası yok. Sadece böyle dışarıda ve içeride gördüğümüz piksel tasarımını onlarla biraz ilişkilendirebiliriz. Ama baktığımızda çok küçük, kompakt bir araç olmasına rağmen büyük bir dokunmatik multimedya ekranı var. Sürücünün önünde yine hakeza büyük bir dijital gösterge ekranı var. Direksiyon simidi gayet güzel. Üzerindeki fiziksel tuşlar iyi, klima kontrolleri, otomatik klima kontrolleri, o panel gayet güzel yapılmış, modern, küçük bir araç. Bunun dışında 4 kişilik yaşam alanına sahip, koltuklardan bunu görebiliyoruz. Öndeki koltuklar sanki böyle bir birbirine entegreymiş gibi yapılmış, ama ortalarında 2 adet bardaklık bulunuyor. İlerleyen süreçte bu bardaklıkların yerinde de bir minder olacağı ve önde 3, arkada 2. Hani hatırlıyor musun sen bir bölümde neden artık ya otomobillerde bu eski klasik araçlardaki gibi 3 kişilik oturma yeri yapılmıyor, onlar çok güzeldi falan diyorsun. Hyundai senin sesini duymuş ama çok ya ufak arkadaş, bir otomobilde bunu yapmayı tercih etmiş. Çok ilginç.
Hayallerimiz gerçek oluyor. Çok komik ya vallahi, yani çok enteresan gerçekten. Sen söylerken şu an hani dedin ya, söylüyorsun ya işte bunun yerine minder olacağı falan derken, ya diyorum şaka gibi, hani onun üstüne, ben de sana şey diyecektim. Ya onun üstüne bir minder koysak acaba sanki oturur muyuz, o kolçakta sırta yaslanır falan diyecektim. Devamını getirdin, şahane gerçekten.
Evet, gerçekten senin sesini duymuş burada Hyundai. Benim beğendiğim özelliklerden biri de şu oldu. Arkadaki koltuklar gibi öndeki koltukları da tamamen düz bir zemin oluşturacak biçimde yatırabiliyorsun. Bu sayede aracın içerisi komple dümdüz oluyor, ki zaten böyle hani mutlaka bunun meraklıları vardır. Ben de YouTube'da çok videolar izlerim. Asyalılar genel olarak böyle küçük kompakt araçlar olsa dahi kamp yapmaya çok meraklılar. Bir yere gidip işte aracın içerisini böyle sanki tek bir yatak haline getirip orada geceyi geçiriyorlar, kamp yapıyorlar. Kore tarafından da böyle bir özellik gelmesi beni çok şaşırtmadı açıkçası. Senin de tam yansıttığın fotoğraf gibi aracın içerisi bir yatak serilebilecek gibi, iki kişinin belki de üç kişinin rahatça yatabileceği gibi çok güzel bir kamp aracına büründürüyor iç mekanı. Ki iç tarafta böyle az önce bahsettiğimiz virtüel özelliğine sahip bu priz de olması sayesinde küçük kompakt bir kamp aracına dönüşüyor. Benim çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu bu iç tarafta. Inster gerçekten çok tatlı ama kendi segmentinde böyle bizim tahmin etmeyeceğimiz özellikler sunan çok güzel bir araç olmuş. Umarım Türkiye'de de şöyle çok güzel bir fiyattan gelir de yollarda bol bol görürüz.
Çok güzel söyledin. Ben de hemen şunu eklemek istiyorum. Ben bugün tabii şu an aslında tabii seyircilerimiz mutlaka fark etmişlerdir. Ben de şu an bir karavandan aslında sesleniyorum. Sen kamp deyince hemen ona da değinmek isterim. Şimdi böyle bir araç, mesela bu araç içinde işte güneş, solar panel var, işte aküler var ama insan yine de bir ekstra güç tabii ki arıyor. Mesela V2L bu anlamda kampçılar için olsun, yani böyle bir aracın olmasa da bir çadırla gittin, o elektrik enerji mutlaka ihtiyacın oluyor. Böyle bir araç senle beraber hareket edip de işte yarım saatte sıfırdan 80'e doldurdun. Hadi diyelim ki işte bir saatte %100'ünü doldurdun. Neyse yani. Günün sonunda senin yanında böyle bir enerji olması V2L ile beraber gerçekten şahane. Çünkü tabii ki şebeke dışında off grid olarak çalışırken bunlar son derece önemli detaylar. İşte şu an biz de dediğim gibi ya ben küçük bir aküyle işte taşınabilir bir aküyle aslında şu an diyelim ki bağlı bir şekilde yayın yapıyorum. Fakat bu hem senin aracın, hem işte elin ayağın, hem de bir taraftan da senin enerji kaynağın. Bu evet. Anlamda ben çok önemli buluyorum. Ve tabii ki bunu makul bir fiyatta sunulabilmesi, yani şöyle diyelim, sadece pilini alacak olsam bile şu kadar para vereceğim diyecek adam için de çok etkileyici olabilir. Ki koltukların tamamen yatması o kamp dünyası için son derece keyifli, önemli. Neredeyse yani yatak atmasan, üstüne bir tane şişirilebilir bir şey koysan, bütün arabanın içerisi yatılabilir hale gelmiş. O yüzden senin dediğin çok önemli, çok doğru. Teşekkür ediyorum. Hemen sıradaki habere geçelim. Vallahi ben buna bayıldım. Inster'ı bekleyeceğiz. Casper büyük ihtimalle Türkiye'de isim hakları da olmuştur, alınmıştır, alamayacaklardı büyük ihtimalle. O yüzden de zannediyorum Casper dışında da bir yani bu sevimli hayalet vardı. O yüzden de büyük ihtimalle olmaz ama enteresan olmuş. Hemen bir sonraki habere, 2024 Nissan'la ilgili, Qashqai ile ilgili haberimize madem öyle bir geçelim. Ekrana veriyorum. Ne olmuş Qashqai efendim?
Evet, Qashqai'yi zaten her zaman konuşuyoruz. Bir dönemin efsanesi, işte bu kendi segmentinin yaratıcısı gibi gibi artık birçok şekilde isimlendirilebilir, nitelendirilebilir. Ama şöyle bir gerçek var ki kendi segmentinde bu kadar, ki otomotiv dünyasında artık bir SUV çılgınlığı var. Her ne kadar sen bu kendi segmentinin yaratıcısı olsan da artık rakiplerin çok fazla. Burada iddialı olan markalar çok fazla. O yüzden zaten günümüzde Qashqai'nin yeni kasasını, güncel kasasını çok fazla yollarda göremiyoruz ne yazık ki. Çok onun doğru. Yerine tercih edilen daha farklı modeller var. Bu ister işte marka algısından dolayı olsun, ister işte fiyattan dolayı olsun, ister fiyat performans durumundan olsun. Durum böyle ama hani yollarda çok fazla Qashqai görmüyoruz. Ha, bu Qashqai'nin çok kötü olduğunu mu gösteriyor? Tabii ki bu kesinlikle bunu göstermiyor ama çok farklı kriterler var otomotiv dünyasında. Nissan artık bu yeni kasayı da güncelleme kararı aldı. Bir makyajlama kararı aldı. Ve tasarım olarak, teknoloji olarak yenilendi Qashqai. Motor seçeneklerine dokunulmadı. Yine aynı şekilde e-power dediğimiz bu yenilikçi hibrit sistem de dahil olmak üzere motor seçenekleri aynı şekilde devam ediyor. Ve Türkiye pazarında makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Tasarım olarak benim çok beğendiğim bir güncelleme oldu. Genel olarak böyle markaların makyaj operasyonlarına baktığımızda özellikle bu Volkswagen grubunda çok konuşulur. Hani makyajladı ama ne değişti derler ve bu her zaman, şimdi söylemeyeyim ismini ama her zaman bildiğimiz görsel atılır yorumlara. Muhteşem değişim diye. Pek çoğunda görürüz ama burada Nissan Qashqai tarafında çok güzel bir güncelleme yapmış. Hatta otomobilin içerisinde ve dışarısındaki bu ön taraftaki panjurda bunu görüyoruz. Eski bu Japon askerlerinin giydiği üniformalardan, giydiği zırhlardan mı denir? Onların tasarımından esinlenen detaylara yer vermiş ki böyle hani panjura da bakıyorsun sanki öyle çelik pullar gibi görünen bir tasarımı var. Eski samurayların şeylerine, böyle zırhlarına benzeyen. Çok yakışmış bence araca. Hani beğendiğim nadir makyajlardan bir tanesi oldu açıkçası. Burada Nissan'ı tebrik etmek lazım. Onun dışında eski kasaya göre, az önce makyaj önceki kasaya göre daha güzel görünüyor. Peki neler var burada? Hemen fiyatını söyleyeyim ben. Fiyatı çok konuşuldu. Açıkçası pahalı bulundu. O fiyat ne peki burada? Bildiğimiz 1.3 motorlu böyle X-Tronic CVT şanzımanlı 158 beygirlik motorla birlikte 1.899.900 TL başlangıç fiyatına sahip. Yani 1.9 milyon diyebiliriz ama lansmana özel 1.8 milyon TL. Yani Nissan burada 100.000 TL'lik bir nakit indirimi gibi lansmana özel bir kampanya yapmış. 1.8 milyon TL'den başlıyor. Yine aynı motorla 2.300-2.400 bandına kadar çıkıyor. E-Power burada konuşacağımız motorlardan bir tanesi. Çünkü Nissan Qashqai'yi alanlar genellikle böyle e-Power sistemi de beğendikleri için onu tercih ediyorlar. E-Power dediğimiz sistemle de 2.299.000 TL başlangıç fiyatına sahip. Yine 100.000 TL'lik indirim burada da söz konusu. Yani 2.2 milyon TL başlangıç fiyatından 2.5 milyon liraya kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bu arada e-Power diyoruz. Bilmeyenler için nedir bu sistem? E-Power sistem aslında bildiğimiz bir hibrit sistem. %100 elektrikli bir güç aktarma sistemi değil. Ama Nissan burada ne yapmış? İşte benzinli motoru hiçbir şekilde tekerleklerle ilişki, bağlantı kurmayıp sadece elektrik motorunun tekerleklere güç verdiği, benzinli motorun ise bataryayı sürekli şarj ettiği bir sistem olarak karşımıza çıkarmış. Burada yani araç aslında yola sadece elektrikli olarak güç aktarıyor ama buradaki bataryayı şarj etmek için benzinli motor kullanılıyor. Böyle kısaca adlandırabileceğimiz bir sistem. Peki makyajlı Qashqai'de neler değişti derseniz, işte az önce bahsettiğim gibi tasarımında bu eski Japon askerlerinin giysilerinden veya işte üniformalarından esinlenen tasarım var. Onun dışında yeni N-Design donanım paketi var. Otomobili biraz daha sportif, daha modern gösteriyor. Bunda işte yepyeni 20 inç alaşım jantlar var. Onun dışında farklı estetik dokunuşlar var. Ön tamponu, arka tamponu daha sportif, marşpiyellekleri gibi birçok detayda dokunuşlar var N-Design donanım paketinde. Bu makyajın getirdiği detaylardan bir tanesi bu. Onun dışında bakıyorum Qashqai'de bu N-Design donanımı hariç 17 inç alaşım jantlar var ve yeni 18 inçlik elmas kesim alaşım jantlar geliyor. Tabii ki bu jantlar az önce de belirttiğim gibi 20 inçe kadar uzanıyor. Donanım seviyesine göre farklı 17'den 20'ye kadar birçok jant seçeneği sunuluyor burada. Derin kırmızı adı verilen böyle ayırt edici bir kırmızı tonuna sahip renk geliyor karşımıza makyajla birlikte. Ve şöyle hemen iç mekanına baktığımızda gösterge panelinde, kapı içlerinde, kapı kol dayamalarında, saklama, orta saklama konsolu kapağında ve hatta dizliklerde dahil Alcantara uygulaması mevcut burada. Benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi o oldu. Çünkü burada zaten fotoğrafa baktığımızda iç mekanını gösteren Alcantara döşemelerin her yerde olduğunu görebiliyoruz. Çok premium bir hissiyat vermiş açıkçası. Biraz daha böyle premium, lüks hissiyatını arttıran detaylardan oluyor biliyorsun bu Alcantara. Tabii bunu sevmeyeni de var. Mutlaka bunu biliyoruz ama benim açımdan en azından bu şekilde premium hissiyatı oldukça arttırmış. Orta konsolda böyle yatay şekilde gayet geniş ve büyük bir multimedya ekranımız var. 3 kollu direksiyon simidimiz var ve arkasında tablet ekran şeklinde değil konsola gömülü ve grafikleri iyileştirilmiş, çözünürlüğü iyileştirilmiş bir dijital gösterge panelimiz geliyor. Otomobilin iç mekanı oldukça modern duruyor açıkçası yapılan değişikliklerle birlikte. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Çünkü baktığımızda iç mekandaki görsellere geldiğimizde özellikle bu dijital gösterge panelini yakından gösteren bir görsel var. Bunun hemen ardındaydı sanırım. Senin şu gösterdiğinin arkasında. Evet, az önce geçtin. Şöyle geri gelirsek biraz. Bir tık geri. Evet, şu. Yani burada aslında dijital gösterge panelinin grafiklerinin ne kadar iyileştirildiğini, burada bize nasıl bilgiler sunulduğunu ve kadranları net bir şekilde görebiliyoruz açıkçası. Makyajla beraber güzel bir güncelleme yapılmış bu tarafta. Fiyatlarından bahsettik. Zaten motor seçeneklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledik. Onun dışında 64 farklı renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması var. Geliştirilmiş 360 derece çevre görüş kamerası mevcut. Bunun eskisine göre daha iyi çalıştığı belirtiliyor. Görünmeyen dış tehlikeleri potansiyel olarak tespit etmek için aracın önden, arkadan, yanlardan veya köşelerden görüntülemek üzere 8 farklı dış kameradan besleniyor bu sistem. Gayet güzel. Tabii ki her donanım seviyesinde var mı detaylı olarak incelemedim ama muhtemelen giriş seviyesi hariç ortalardan itibaren bu seçeneği, bu donanımı Qashqai'yi de göreceğiz gibi görünüyor. Makyajlı Qashqai de bu şekilde. Açıkçası tasarım tarafında ve teknoloji tarafında benim beğendiğim bir araç oldu.
Evet, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Gerçekten çok iyi özetledin durumu. Ben bir tek bütün bunlara rağmen bir tek tabii ki herkesin takıldığı, esas takıldığı nokta olan 1.8-1.9 milyonluk ve sonrasında yukarı doğru çıktıkça fiyatın artması. Yani böyle düşününce tabii ki %40 Çin vergisi gelmese DFSV'yi ilk anlattığın aracı zaten çok rahat gözün kapalı tercih edersin. Yani Qashqai mi yoksa daha üst sınıf 7 kişilik falan bir araç mı diyeceksin yoksa bu mu? O zaman zaten tabii insan onu seçer. Ya bu bile aslına bakarsan çok net bir şekilde Çinli otomobillere getirilen verginin aslında neden getirildiğini de bir nevi ortaya koyuyor. Evet. Yoksa tabii ki Qashqai dediğin gibi ama Qashqai'yi ve hatta diğer yani e-Power sonrası sanki daha da azalan bir şekilde Nissan yani hem X-Trail'i hem Qashqai'yi artık daha az görür olduk. E-Power hoş bir teknoloji fakat işte daha önce konuşmuştuk bunda. Acaba kendi dezavantajları var mı bilemiyorum. Hani onu belki çok iyi anlatamadılar mı ya da müşteriye tam yansımadı mı? Çünkü daha önce bu Nissan'ın aslında tutmasının esas sebebi yani Qashqai, X-Trail bunların çok konuşulması, yok satmasının sebebi iki şeydi. Hem büyük otomobiller SUV sınıfı senin söylediğin gibi hem de bir taraftan iki konunun birleşmesi otomatik vites ve dizel. Bunlar evet. Gerçekten muhteşemdi. Yani hani iyi çalışan, iyi bir araya gelmiş. O dönem için en doğru formülü bulmuşlardı. E-Power sanki bu dönem için o formülü bulmamış ve yerine oturmamış görünüyor. Naçizane aklıma gelen bu. Diyorum, teşekkür ediyorum. Hemen bir sonraki habere geçmek istiyorum. Bir sonraki haber daha önce konuştuğumuz Türkiye'de yılın otomobili. Evet. Tahminimiz herhalde tuttu gibi. Ne oldu bakalım? Dinliyorum senden.
Yani aslında şimdi bu yıl için, 2024 yılı için Türkiye'de yılın otomobilinin finalistlerini, 7 finalistini saysak, 10 kişiden 8'ini sorsak Polk T10X diyecektir. Neden? Çünkü hem böyle düşünenler var, gerçekten bu şekilde düşünenler var. Hem de ya hani Türkiye'nin zaten kendi markası, yani bu listede eğer finaldeyse bu yarışmanın kazananı da TOG olacaktır şeklinde düşünenler de 10 kişiden 8'i bunu net bir şekilde söyleyecektir. O yüzden sonuç beni çok fazla şaşırtmadı açıkçası. Evet. Yani bunu tamamen işte Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılıyor. Oylamada hangi kriterlere bakılıyor? Tabii ki birçok kritere bakılıyor. Fiyat performanstan işte hangi segmentte olduğunu, nelerine, sürüş konforundan, hangi donanımlara sahip olduğuna gibi birçok burada kriter değerlendiriliyor. Ama baktığımız zaman TOG T10X'in ipi gösterdiğini görüyoruz burada. Bu arada ciddi bir rekabet söz konusu. Yani sadece yanılmıyorsam 80 puanla Renault Austral'i geçti. Austral de bizim benim en azından test edip çok beğendiğim bir araç. Özellikle full hibrit sistemiyle. Ki hani gazeteciler de, bu oylamayı yapan gazeteciler de iki model arasında büyük ihtimalle gidip gelmiş olacak ki sadece 80 puanlık bir farkla iki araç da 2000'in üzerinde. Hatta şöyle bakıp net puanları vereyim ben size. TOG T10X 2630 puanla, Renault Austral 2550 puanla. Yani çok yakın bir fark var burada. Toyota CHR da bu arada 2340 puanla yine çok geriden gelmiyor. O da üçüncü olmuş. Ama Austral ile TOG T10X arasında böyle güzel gidip gelmişler. Ama sonuç olarak T10X kazanmış gibi görünüyor. TOG'u burada ben tebrik etmek istiyorum. Gerçekten hani yılın otomobili tarafında da böyle ipi göğüslediler. Zaten geçtiğimiz yıl Mart ayında satışlara başladılar. Hem satışlarda da Türkiye'de SUV segmentinde ilk sıralarda yer alıyorlar. Birçok ayda ilk sırada yer almayı başardılar. Hem de elektrikli otomobillerin arasında en çok satan otomobil oldu T10X. O yüzden hani TOG'u burada gönül rahatlığıyla tebrik edebiliriz. Aynen. Burada yarışmada artık hani nasıl bir karar verildi, işte sadece marka, Türkiye'nin markası olduğu için mi kayırıldı şeklinde yorum yapanlar ve bunu merak edenler mutlaka olacaktır ama net bir şekilde TOG'un ben en azından yani birinci olmasa bile hani üst sıralarda yer almayı hak ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu arada tabii ki bu diğer modellerin kötü olduğunu göstermiyor. Baktığımızda finalde BMW 5 serisi gibi, Mercedes-Benz E serisi gibi lüks büyük araçlar var. 5 serisi 2070 puan toplamış. Mercedes-Benz E serisi ise finale kalıp en sonda bulunan 1890 puan alan bir araç olmuş. Hyundai Ioniq 6 benim çok sevdiğim bir elektrikli otomobil. 4. sıraya yerleşmiş o da. 2000 puan üzerinde 2150 puan almış. Chery Tiggo 8 Pro'yu her zaman konuşuyoruz ki zaten son dönemde biliyorsun Türkiye'de en çok satılan SUV konumunda. Fiyatıyla, fiyat performans noktasında zaten en çok tercih edilen modellerden bir tanesi oldu 2024 yılında. 2120 puanla 5. sırada olmuş. Chery Tiggo 8 Pro biz hani fiyatıyla konuşuyorduk çok. Yani bir D segment 7 kişilik araç bu fiyata nasıl satılır diyorduk ama artık 8 Temmuz itibariyle gelecek vergi sonrası da büyük ihtimalle bunu konuşmuyor olacağız. Çünkü aracın fiyatı atıyorum 1.8-1.9 bandında ise ek vergiyle beraber 2.2-2.3 belki de 2.4 milyon seviyesine doğru çıkış yapacak. Onun dışında ama Türkiye'de yılın otomobili bu şekilde. Bunun dışında tabii ki farklı kategorilerde de ödüller verildi. Mesela ne oldu? Yılın lansmanı ödülünü Gökçeada'da, Renault'un Gökçeada'da düzenlediği Austral lansmanına verildi. Yılın tasarımı ödülünde Ioniq 6, Kia EV9 ve Toyota CHR rekabet etti. Ama 32 puanla Kia EV9 burada ödülü alan isim oldu gibi. Togg'un Trumor uygulaması 36 puanla yılın inovasyonu ödülüne layık görüldü. Bu da bu çeşitli kriterlerde, dallarda da ödüller bu şekilde dağıtılmış oldu. Togg'u biz şimdi Türkiye'de yılın otomobili yarışmasıyla şimdi bunu kazananıyla artık yılın otomobili olduğunu bir kenara koyarsak Togg'un farklı başarıları da mevcut bu yıl. Yani 2023 yılının Mart ayında satışa sunmuş bir marka. Hala baktığımızda neler başarabilmiş? İşte bu yıl 2024'te Türkiye'de yılın otomobili ödülünün sahibi oldular. Onun dışında burada en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı Togg. Bununla ilgili de bir şey var. ISO 500'e ilk kez girdi. Burada baktığımızda Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu 2023 araştırmasında ISO 500'e ilk kez girdi Togg. Burada 42. sırada yer aldı. Gerçekten güzel bir değer olduğunu söylemek lazım ki burada ilk kez üretimden elde edilen üretimden satışlar da net bir şekilde TL olarak geliri de burada net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Baktığımızda Togg'un sırasında burada 24 milyar lira yanılmıyorsam. Evet, 2023'teki net satışı Togg'un 24 milyar 345 milyon 916.198 TL olarak gerçekleşmiş. Burada da ilk kez Togg'un net satışını buradan ne kadar gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Togg 2023'te yaklaşık 20 bin otomobil satışı yaptı ve bunu elde etti. Bunu da net olarak görmek lazım. Ki sıradaki diğerlerine baktığımız zaman mesela Ford Otomotiv 2023'te ikinci sırada yer almış. Üçüncü sıradan ikinci sıraya yer almış ve 238 milyar lira olduğunu görüyoruz burada gelirlerinin. Onun dışında Toyota Otomotiv var 127 milyar lira. Oyak Renault var 107 milyar lira. Mercedes-Benz Türk 94 milyar lira. Hyundai Aslan 74 milyar lira. Hyundai Aslan'dan sonra da Togg 24 milyar lira ile geliyor ki hani 2023 yılında zaten 12 ay boyunca satış yapmadılar. Mart ayında biliyorsun satışlara başladılar. Yani bu aslında Ocak, Şubat olmak üzere 2 ayı ve hatta Mart ayının da yanılmıyorsam sonlarına doğru olması lazım. Yani ilk 3 ayı çıkarırsak yine güzel satışlar yaptıklarını ve satışlardan güzel gelir elde ettiklerini söylemek lazım. Burada ISO 500'de 42. sıradan listeye giriş yapmışlar. Bir diğer detay yine Togg'la ilgili. Burada hemen onu da söyleyeyim. Türkiye'nin en değerli markalar arasında ilk kez listeye girdi. Tabii ki çok yeni bir marka ve listeye doğrudan 20. sıradan giriş yaptığını da belirtelim. Burada marka değeri olarak da 182 milyon milyon dolar olmak üzere bir marka değeri biçildiğini bu şekilde söylemek lazım. Hemen bu marka açıklamasında en değerli marka seçiminde kim yapmış? Brand Finance tarafından. Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance tarafından yapılmış. Burada ilk 20 sırada olduğunu söylemek lazım. 19. olan Şişe Cam ama şöyle bir ilk 20 sıradakilere baktığımda Ford Otosan var 6. sırada 816 milyon TL. Onun dışında otomotiv tarafından olan başka var mı? Şöyle bakıyorum kısaca. İlk 20'de otomotiv tarafında herhangi bir marka göremedim açıkçası. Ama Togg'un da buradan 20. sıradan giriş yapması, 182 milyon dolarlık bir marka değeri verilmesi yine TOG açısından yani neler başardığını, ilerleyen süreçte neler başarabileceklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Vallahi hayırlısı olsun. Tebrikler gerçekten. Yani şimdi ben de üstüne bir şey eklememe gerek yok. Hemen çünkü zaten şey derler sonra. Ya işte destekliyorsunuz ne oldu falan filan deyip siyasi tarafa çekerler. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani zaten işte seçen seçmiş, başaran başarmış. Umarım daha başarılı olurlar. Tabii ki bunun yanında yani bu iyi söylerken bir taraftan da keşke Çinli otomobillere bu tip bir vergi gelmeseydi de biz de yani aslında daha kaliteli otomobillere daha ucuza binebilsek. Bu isteğimizi de tekrar yerine getirelim. Hani yani bir taraftan güzel şeyler olurken bir taraftan da otomotiv dünyasında aslında kullanıcılar adına kötü şeyler de oluyor. Tüketiciler adına. O yüzden umarım o güzel olaylar daha fazla artar. Şu sıra çok zor görünse de. Evet aslında tabii hani güzel şeyler demin de söylediğim gibi konuşuyoruz ediyoruz ama şimdi bu Çinli madem öyle oraya bağlayalım. Ne olacak 8 Temmuz'da? Ne bekliyorsun? Bir değişiklik var mı? Oradaki son durum nedir?
Şimdi biliyorsun Türkiye'de özellikle farklı yani birçok gündem var. Çinlilere gelen ek vergi var ki Temmuz ayı. Temmuz ayını ilgilendiren iki konu var. Bir tanesi Çinlilere gelen ek vergi.
Bir tanesi de
fiyatları arttıracak. Ya otomobil evet. Çok fazla gündem var evet. O da maalesef böyle bir kanayan bir yara. Baştan böyle 3000 TL dediler. Sonra ya tamam hadi 1500 olsun falan dediler. O da apayrı bir konu gerçekten.
Gerçekten hani eşeği kaybettirip ondan sonra bulunca sevin tamam ya gibi bir konuya dönüyor maalesef. İşte evet, hani maalesef acaba öyle. Çinli otomobiller için de yaparlar mı ya? %40 dedik ama tamam hadi %20 olsun falan filan diye son dakika.
Zannetmiyorum olmaz. O konuda bir geri adım atacaklarını hiç zannetmiyorum.
Yani böyle hani çıkarken vereceğim bir harç bununla benzemez. O yüzden olmayacak o tabii haliyle. Maalesef. Evet. Ne olacak peki?
Evet şöyle bir durum var. 7 Temmuz biliyorsun ki daha önce konuşmuştuk. Sen de bahsetmiştin bu konudan. 7 Temmuz'da Türkiye'de yeni bir güvenlik konusunda sıfır otomobillerin sahip olduğu güvenlik donanımları konusunda GSR 2 adı verilen böyle yeni bir regülasyona geçiş yapılıyor. Bu regülasyonda sıfır otomobillerde giriş seviyesinden itibaren bazı güvenlik donanımlarının standart olması mecburi olacak. Yani nedir bunlar? Hemen şöyle kısaca bir listeye baktığımda ondan kısa bir bahsedeyim şurada neler olması gerekiyor. Evet baktığım zaman akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedici, kör nokta uyarısı, acil durum frenleme asistanı, geri görüş kamerası ve sürücü yorgunluk tespiti gibi donanımlar sıfır otomobillerde artık standart olması gerekecek 7 Temmuz'dan itibaren. Bunu zaten konuşmuştuk. Bunu çok farklı şekillerde gündeme getirenler var. Bir tarafa baktığında 7 Temmuz'dan itibaren sıfır otomobil fiyatları artacak diyorlar. Bir tarafa baktığında tam tersi sıfır otomobil fiyatları düşecek deniyor. Ama baktığın zaman zaten birçok ithal marka en azından ithal markalara baktığımızda örneğin Peugeot, Citroen zaten SUV modellerinde satılan modellerinde bu donanımları standart olarak sunduklarını görüyoruz. Onları çok ilgilendiren bir durum söz konusu yok açıkçası burada. Daha çok işte Türkiye'de üretim yapan markalardan giriş seviyesi modelleri olarak nitelendirebileceğimiz Fiat Egea'dır. İşte Hyundai'nin Ion i20 modelidir. Belki Bayon SUV, B SUV modeli Bayon'dur. Ondan sonra işte bu tarz modeller tarafında güncelleme yapılması gerekecek. Çünkü onların giriş seviyelerinde bu donanımların olmadığını biliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. O donanımlar olduğunda tabii ki otomobillerin fiyatları da doğrudan artış gösterecektir 7 Temmuz'dan itibaren. Ama 7 Temmuz'a kadar ki biliyorsun markalar artık ellerindeki stokları satabilmek için Mayıs ayında, Haziran ayında birçok kampanya yapıyorlar ki bu stokları eritebilsinler otomobilleri. Bu donanımlara sahip olmayan otomobilleri satabilsinler. Çünkü 7 Temmuz'dan itibaren düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren o otomobilleri satamayacaklar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bunu kısaca bir kenara bıraktıktan sonra geçtiğimiz günlerde biliyorsun sen de görmüşsündür bir resmi gazetede karar yayınlandı. 7 Temmuz düzenlemesiyle alakalı işte 31 Ağustos 2024'de ertelendi şeklinde bir karar yayınlandı ve İşte dedik ki ya hani markaları korumak adına bir karara imza attılar Destek. Burada. Markalar rahat rahat stoklarını eritsin. Onlara 2 aylık ek bir süre tanındı gibi yorumlandı. Ardından aslında olayın tam da öyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü bir erteleme söz konusu Ama tüm araçları kapsayan bir erteleme söz konusu değil. Türkiye'de üretim yapan modelleri daha çok hedef alan ama hepsini değil. Şimdi Türkiye'de üretilen modellerde de ulusal tip onayı ve Avrupa tip onayı olmak üzere iki farklı tip onayı mevcut. Biz baktığımızda bu ertelemenin sadece ulusal tip onayına getirildiğini, o tip onayına sahip araçlara getirildiğini görüyoruz. Çünkü şimdi zaten bu regülasyona geçiş yapacağımız için Avrupa tip onayına sahip modellere bizim buradan müdahale etmemiz, buna bir erteleme getirmemiz söz konusu değil gibi görünüyor. O yüzden ulusal tip onayına sahip modellere getirilecek bu. Peki bu modeller neler? Emre Özpeynirci böyle modelleri paylaşmıştı. Fiat Egea, Togg Teonix, Renault Clio, Megane, Hyundai Ioniq, i20 ve Bayon'un hem ulusal hem de Avrupa tipi tip onayına sahip olduğunu görüyoruz. Toyota'da, Toyota'nın Türkiye'de üretilen modellerinde Corolla ve CHR'da ulusal tip onayı yok. Az önce saydığım modellerde ulusal tip onayı mevcut. Yani aslında söz konusu ertelemenin 31 Ağustos 2024'e kadar yapılan ertelemenin sadece bu modelleri kapsadığını söylemek mümkün. Yani sanki yine bana Togg'da bu arada, Togg'da bu GCR2 şeyini kapsamıyor, giriş seviyesi modelleri bildiğim kadarıyla. Sanki yine böyle Togg'u biraz daha şey yapmak için verilmiş bir karar gibi geldi bana açıkçası, ama bilmiyorum sen ne düşünürsün?
Evet, yani tabii bu mümkün olabilir. Neden olmasın tabii ki. Ama tabii yani bu eğer böyleyse kötü. Yani çünkü zaten bir nevi Togg'da ne oldu ne bittiğini haliyle mutlaka erkler, yani bu devlet tarafı mutlaka biliyordur. Yani bu kararı alanların mutlaka onlarla görüşmüş olması lazım. Görüşmedilerse o başka bir sıkıntı gerçekten. Hani yani madem öyle onlar için yapıyorum, sadece onlar için yapmaları başka bir sıkıntı olur. Ama tabii yani ister istemez bir pozitif ayrımcılık var. Yani vardır ya da zannediyorum. Olmalı mı tartışabiliriz. Olmaması daha doğru mu olur tartışabiliriz ama yani günün sonunda şuna bakıyoruz. Bu tüketiciler için iyi bir olay. Yani ertelense de hani biraz daha bu kampanyadan daha fazla kişi daha ucuza yararlanabilir mi? Ha güzel, fiyattan sebep. Ama özellik olarak bakarsan, yani bu bahsettiğin özelliklerin zaten olması gerekliliği, yıllardır olması gerekliliği de başka bir gerçek. Yani bunlar evet. Niye yok kardeşim? Ya bunları sen niçin vaktine talep etmedin diye işte söyledim ya, ta dolu yağdığında ben Toyota fabrikasındaydım. Orada CHR'da içerisindeyken Fransa'ya gidecek bir araç içindeydik. İşte oradaki mühendis anlatmıştı. Demişti ki ya bu işte Fransa'ya gidecek, o yüzden şunlar şunlar var. Bu Türkiye'dekiler de bunlar yok demişti.
Bunu çünkü sen orada talep zorunlu.
Orada zorunlu. Satamıyorsun çünkü arabayı orada. Yani yaya çarpma önleyici standart olmak zorunda. Yani bu İstanbul'daki dolu zamanı 5 sene mi olmuş artık? Ne kadar olmuş ya? 5-10 sene olmuş. Ve adamlar ne zamandır onu yapıyorlardı onu da bilmiyorum ben. Ama yani geciktiğimiz bir konu. Ama işte ne yapalım, hani birileri de işte yani aslında bu başka bir konu ama yani %40'la da birleştirdikleri için hani onu da oraya koyalım, hadi o da gitsin gibi olduğu için. Yoksa tabii ki ikisi ayrı konu, yani onun ne alakası var ama o da var, yani %40 da var, işte eldeki arabaları da bitirelim var. Ha inşallah tüketiciye yarar zaten, çünkü yıllardır öyle alıyoruz. İnşallah bize yarar ama hani o yüzden uzatsalardı, herkes için olsaydı daha güzel olabilirdi bence. Çünkü Çinlilerin bence bu kısa zamanda yapabilecekleri çok iş olabilirdi. Ha yani onun getirmesini istemeyen eller de zaten onu gümrükte de tutardı yani. O da başka bir evet. Sorun. Ya beklet biraz daha şu süreyi geçen, ondan sonra olsun diyebilecek güç de var mıdır? Vardır illaki. Yani ne olacak? Onda şimdi o kadar da saf olmaya belki de gerek yok, bilemiyorum. Ama her halükarda hayırlısı olsun diyeyim. İnşallah memleket için hayırlı olur. Ne kadar olur bilemiyorum ama sonrasında güvenlik özellikleri açısından çok çok iyi bir karar olacak. Çok iyi günler olacak. Fakat umarım markalar da bunu kötüye kullanıp ama bak artık güvenlik var falan filan diye satmazlar inşallah. Hani o da bize bir kabus olmasın. Yani zaten pahalı şeyler alıyoruz. Yani pahalı alıyoruz her şeyi. Ama tabii adam da diyebilir ki kardeşim zaten ben sana verdiğimden çok daha fazlasını devlete veriyorum. Niye bana kızıyorsun? Git de devlete de kız diyebilir yani. Hani şimdi ona da bir şey demesek o da yeri. Çünkü zaten işte bir araba alana bir vergi kadar araba veriyoruz, alıyoruz senden hediyesi sistemimiz hayatımızda gerçek olarak devam ediyor. O yüzden
maalesef.
Ne yapalım yani bu maalesef bu. Diyorum benden bu kadar. Yani daha konuştun o beni istersen, bilemiyorum.
Peki. Evet, aslında haberlerimiz de bu haftalık bu kadar.
Bu kadar. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum ve kapanış için sözü sana bırakıyorum.
Evet, ben de her zaman olduğu gibi yine aynı şeyleri hatırlatarak kapanışı yapayım. Lütfen Oto Gündem serimizi izliyorsanız ve beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Bunlar hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için, bizi öne çıkarması için yapılması gereken şeyler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Ben de pandemiyle sana eşlik ettim bu arada. İşte bütün onları ses. Görüşmek üzere.